Bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde yeni antlaşmadan yani İncil'den 1. Petros'un mektubunu çalışacağız. İsa Mesih'in habercisi Petros'tan her yere dağılmış olan seçkin göçmenlere diye başlıyor bu mektubun ilk ayeti. Petros, İsa'nın 12 öğrencilerinden biriydi. Bundan başka Habercilerin İşleri kitabında onun etkin şekilde kutsal ruhun gücüyle çalışan bir haberci olduğunu da biliyoruz ve okuyoruz. Petros hakkında bazen cahil bir balıkçı sıfatı kullanılıyor. Bence bu sıfatı Petros'a yakıştıramayız. Çünkü 3 yıl süresince Rab İsa Mesih'in öğrencisi olan bir adama asla cahil sıfatı verilmemelidir. Petros mektuplarında en çetin tanrı bilim konularını ele alıp doğru şekilde bize açıklamalar yapıyor. Bu mektubunun ilk ayetlerinde seçilmişlik, Tanrı'nın her şeyi önceden bildiği, kutsal kılınma, itaat, Mesih'in kanı, teslis ya da üçte birlik, Tanrı kayrası, kurtuluş, göksel açıklama, Tanrı yüceliği, iman ve diri umut gibi Tanrı bilim konularını ele alıp kolayca işliyor. Petros bu mektubunu oldukça ilerlemiş bir yaşta kaleme aldı. Petros'un bu mektubunda yazdıkları cahil bir balıkçının değil, imanda olgunlaşmış bir Mesih imanlısının hikmet dolu sözleridir. Ama yine de unutmamalıyız ki ilham veren Tanrı'nın kutsal ruhudur. İncil yazarlarının tasvir ettiği Petros ile bu mektubun yazarı Petros arasında büyük bir fark vardır. Daha önce sabırsızlığı ve toyluğuyla bilinen Petros, şimdi sabrın özü olmuş. İsa ile ilk karşılaştığında ne edeceğini ne söyleyeceğini bilmezken, şimdi adının anlamını hak edecek bir kaya gibi özü ve sözü bir insan olarak karşımıza çıkmaktadır. Rab İsa, onun zayıf olduğunu bilerek bir gün onu bir kaya gibi güçlü kılacağını ve yaşamını o sonsuz kaya üzerine kuracağını vaat etmişti. İncil yazarlarından Matta bu olaya değinirken Petros'un yine toy ve aceleci tavrıyla İsa'nın Mesih olduğunu beyan ettiğini yazar. Bunun üzerine İsa Mesih ona şöyle dedi: "Ben de sana diyorum ki sen Petros'un ve bu kaya üzerine kilisemi kuracağım. Ölüler ülkesinin güçleri onu alt edemeyecektir. Göklerin hükümranlığının anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde her ne bağlarsan göklerde bağlanmış olacak ve yeryüzünde her ne çözersen göklerde çözülmüş olacaktır." Bunu Matta 16. bölümde okuyoruz. Değerli dinleyicim, Rab İsa Mesih Petros'a bu sözü verdiği zaman Petros ne bir kaya ne de sağlam bir taş idi. Ama yıllar sonra acı ve elemleri tecrübe ettikten sonra Petros bu mektubunun ikinci bölümünde imanlılara hitaben şöyle yazabildi: "Ona gelin," yani Rab İsa Mesih'e gelin. "İnsanlarca inkar edilen, yatsınan ama Tanrı yanında seçilmiş diri, değerli taşa, sizler de diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun, kutsal rahiplik yapısı olarak yükselin." O zaman sorabiliriz, Petros bu ilk mektubunu ne zaman yazdı? Kutsal kitap uzmanlarına göre bu mektup İsa'dan sonra 64 ile 67 yılları arasında yazılmıştır. Bu yıllar siz dinleyicilerimize bir şey ifade etmiyorsa şöyle diyelim: Petros bu mektubu yazdığında Roma İmparatoru Nero tahta oturmuş, Mesih imanlılarına karşı baskılarını başlatmış durumdaydı. Mektubun Resul Petrus tarafından yazıldığını kesin olarak destekleyen kanıtlar vardır. Bir başka soru daha aklımıza gelmektedir. Acaba Petrus bu mektubunu nereden yazdı? Bu ilk mektubun 5. bölümünde bu konuda bize bir ipucu verilmektedir. Şöyle yazdı Petrus: "Sizin gibi seçilmiş olan Babil'deki kız kardeşiniz selam eder. Oğlum Markos da sizleri selamlar. Bazı yorumcular Babil kentinin adı simgesel açıdan kullanılmaktadır ama bunun asıl anlamı Roma'dır diyor. Oysa Petros'un bu adı simgesel olarak kullanmasına hiçbir gerekçe yoktur. Yuhanna'nın yazdığı vahiy kitabında bulduğumuz gibi Petros simgesel olarak yazmayan bir haberciydi. Petros çok kesin, harfi harfine ve uygulamalı yazardır. Yaşamın en ayrıntılı noktalarına girer. Ben şahsen inanıyorum ki Petros Roma demek isteseydi Babil yerine çok açıkça Roma derdi. Bana göre Simon Petros hiç Roma'ya gitmedi. Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Küçük Asya'da dolaştı. Bu bölgelere ilk giden Pavlos'tu. Ama Petros'un Pavlos'tan sonra bu bölgelere gittiğini düşünüyorum. Yani Pavlos'u izlediğini sanıyorum. Petros Roma'da olup İncil'i müjdeleseydi Pavlos oraya gitmezdi. Çünkü Pavlos Tanrı sözünün yayılmadığı bölgelere gideceğini açıkça belirtti. Roma Pavlos'un hedefinde olduğundan bana öyle geliyor ki Petros değil de Pavlos Roma'daki kilisenin temelini atmıştır. Petros'un Roma'da değil Babil'de olduğunu gösteren değerli bir kanıt mektubunda hitap ettiği bölgelerdir. Pontos'a, Galatya'ya, Kapadokya'ya, Asya'ya, Bitinya'ya dağılmış olan seçkin göçmenlere diyor Petros 1. bölüm 1. ayette. Bütün bu bölgeler bugün o dönemlerde Küçük Asya denilen ülkemizdedir. Bunlar bize Petros'un doğudan batıya doğru ilerlediğini, bu mektubunu yazdığı vakitte doğuda olduğunu gösterir. Birçok yerlere değindiğim zaman genellikle olduğum yerden başlayarak en uzak yere kadar onları sıralarım. Buna göre Petros'un gerçek Babil'de olduğu mantıklı görünüyor. Yahudiler Babil'e sürgünlüğe götürüldükten sonra ancak küçük bir grup ülkelerine döndü. 60 binden azdı. Halen Babil'de o dönemde kalan büyük bir Yahudi topluluğu vardı. Üstelik Roma kralı Claudius Yahudilere saldırmaya başlayınca birçokları Babil'e kaçtılar. Örneğin Priscilla ile Aquila'nın Roma'dan Korintos'a kaçtığını biliyoruz. Hem Mesih inanlılarına hem de Yahudilere karşı yoğun saldırılar başlamıştı Roma'da. Aynı zamanda Petros'un hizmetinin ilk başta Yahudilere yönelik olduğunu da bildiğimizden Küçük Asya'da ve özellikle Babil'deki Yahudilere hizmet sunduğu daha mantıklı görünüyor. Babil halen Fırat Irmağı yakınında olan büyük bir kentti. Yahudilerin birçokları sürgünlükten sonra orada kaldılar. Eski kilise babalarından biri olan Papias, Petros'un ölümünün Roma'da yer aldığını ima ettiği halde bu varsayım için gerekli tarihi temel yok. Petros her yere dağılmış olan Yahudilerin büyük elçisiydi. Bu kanıtı aklımızdan çıkarmayalım. Sanımca Pavlos batıya giderken Petros da doğuya gitti ve Rabbin sözünü yaydılar. Şimdi bu mektubun genel konusuna bakalım. Özetleyecek olursak mektubun konusu İmanlıların elemler içerisinde besledikleri diri umuttur. Petros derin düşünceleri, zor tanrı bilimi konularını ele aldığı halde mektubunda bir samimiyet ve yakınlık hissedebiliriz. Petros hakkında umut habercisi denildiği gibi Pavlos hakkında da iman habercisi denilmiştir. Resul Yuhanna ise sevgi habercisi diye adlandırıldı. Tabii olarak umut habercisi Petros'un kaleminden çıkan bu mektup imanlıların diri umutları konusuna ağırlık vermektedir. İlginç şekilde değerli dostum bu ağırlık imanlının tecrübe ettiği elem ve sıkıntılarla noktalanmaktadır. Bu nedenle mektubun konusunu elemler içerisinde beslenen diri umut olarak görmeliyiz. Pavlos gibi Petros da Efendisi İsa Mesih'in ayak izlerinden yürümüş olan bir imanlıdır. Bundan dolayı elem konusunda Efendisinin elemlerinden defalarca söz edecektir. Eski antlaşmada olsun ya da yeni antlaşmada başka yazarlarda bu elem konusunu ele almışlardır. Ama Petrus bu mektubunda imanlının elemlerine bambaşka bir ışık saçacaktır. Doktor Robert Layton, Simon Petrus'un görgülerini güzel şekilde tasvir eden bir tanımlama yapmıştır. Bunu size aktarayım. Şöyle yazdı: ruhsal konular üzerinde sanki röportaj verilmiş gibi yazılan bir mektup cansız ve soğuk olur. Ancak birisi kendi kişisel görgülerini kaleminden kağıda aktardığı zaman okuyucu bu görgülerinin bıraktığı tatlı anıların yarattığı inanç ve sevgi tortusunu mektubun yapraklarında az da olsa tatmaya başlar. Herhalde bu nedenledir ki Petrus elem hakkında yazarken sevinçten söz ediyor. Bu noktada bir konuya değinmek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Zamanımızda sevindirici haberi müjdeleyen birçok genç vaizler vardır. Yani müjdeyi, İncil'i. Bu insanlar için Rabbe şükrediyorum. Ancak bazılarının verdiği vaazları dinlerken kendime sormak istiyorum. Acaba bu genç vaizler elem üzerinde vaaz ederken elemin ne olduğunu tecrübe etmişler midir? Elemin ne olduğunu biliyorlar mı? Bence bir vaiz kendi yaşamından bir parça koparıp dinleyicisine sunamazsa verdiği vaaz her ne kadar güzel olursa olsun gereken etkenliğe erişemez. Ünlü vaiz Campbell Morgan hakkında dillerde bir nükte dolaşır. Size anlatayım. Bir gün Morgan ve eşi bir kilisede genç bir vaizi dinlemeye gitmişler. Tapınma zamanı sona erince bayan Morgan genç vaizi övmekten geri duramamış. Ama Morgan'dan hiç ses çıkmıyormuş. Eşi ona sormuş, ne var? Vaizi ve verdiği vaazı beğenmedin mi? Güçlü bir vaiz değil miydi? Morgan şöyle yanıt vermiş: bu genç vaiz biraz elem ve sıkıntı çektikten sonra iyi bir vaiz olacak. Aradan zaman geçmiş, söz konusu genç vaizin başına bir sürü felaket gelmiş, acı çekmiş, ıstırap çekmiş. Ona baskı yapılmış, kilisesinde çetin sorunlar ortaya çıkmış ve bir gün toprağa vermiş olduğu küçücük yavrusunun mezarı başında durup gözyaşı dökmüş. Campbell Morgan ile eşi yine onu dinlemeye gitmişler. Bayan Morgan bu kez yine sormuş, nasıl, beğendin mi? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Morgan yanıt vermiş, gerçekten üstün bir vaizdir demiş. Evet değerli kardeşim, genç vaizin verdiği vaazda elem ve acı tortusunun tatlılığı vardı. Sadece bilgi olarak elemden söz etmiyordu ama bizzat elemi yaşamıştı. Petrus'un bu mektubunda da o tatlılığı tadabiliriz. Bunu bir keresinde ben de yaşadım, tattım. Genç vaizken Rab için tanıklık vermek ve elem çekmek hakkında çok konuştum. Bazen hastanelere gidip insanları cesaretlendirip onlarla birlikte dua ederdim. Bunun önemli ve gerekli olduğunu biliyordum ama bu alanda kendi tecrübem yoktu. Bir gün hastaneye düştüm. Bir vaiz gelip benimle birlikte dua etti. O çıkmak üzereyken kendisine, bir zamanlar senin yaptığını ben de yaptım. Hastaneye gidip insanlara Tanrı'nın kendilerini destekleyeceğini söylerdim. Bugün sen gidiyorsun ve ben buradayım. Daha önce söylediklerimin gerçek olduğunu öğreneceğim dedim. Değerli dostum, bunun gerçek olduğunu tecrübe ettim. Bunun kuru bir teori olmadığını söylemek istiyorum. Bunu hem Tanrı'nın sözü söylüyor hem de yaşamımda kerelerce gördüm. Bu nedenle bunun gerçek olduğunu biliyorum. Bunun gerçek olduğunu bildiğim için de bu alanda artık tartışmaya girmem. Balın tatlı olup olmadığını da hiçbir zaman tartışmam. Sen ne düşünürsen düşün. Ben bazen kahvaltıda bal yerim ve balın tatlı olduğunu biliyorum. Biberinde, acı biberinde acı olduğunu biliyorum. Böyle bir bilgi tecrübeden kaynaklanıyor. Simon Petrus bizlere elem çekmek için bir teori önümüze koymuyor ya da kendi teorisini sergilemiyor. Simon Petrus'un bizlere söyledikleri onun kendi kişisel, değerli dostum, tecrübelerinden kaynaklanmaktadır. Bizim de tecrübelerimiz, deneyimlerimiz olduğu zaman bu bizler için de harika olacaktır. Şimdi 1. Petrus mektubunun 1. bölümüne geldik. İmanlıların elemleri ve güvendikleri başlığını koyabiliriz bu mektubun birinci bölümüne. Mesih İsa'ya iman edenlerin büyük çoğunluğu genelde kurtuluşlarının güvencesini hissetmemişlerdir. Yani günahlarının kesin olarak bağışlanıp cennete gideceklerinden emin değildirler. Şunu söylemeliyim ki, gerçekten Mesih İsa'ya iman etmişsek, Rab bizim kuşku içerisinde yaşamamızı asla istemez. Değerli dostum, bu nedenle kurtulduğumuzu, sonsuz yaşama sahip olduğumuzu kesin bir şekilde bilmemiz gerekir. Rabbimiz bunu bizden istiyor. Hem bu yaşamda hem de sonsuzda her şeyin iyi olacağını bilmemizi ister Rab. Kısacası kurtuluş güvencesine %100 sahip olmamız gerekir. Çünkü kurtuluş sonsuz olan Tanrı'dan geliyor. Nasıl veriliyor bizlere? Kayra aracılığıyla, bir armağan olarak bizlere verilen güvence, kurtuluş güvencesi sonsuz yaşamdır değerli dostum. Sonsuz yaşam diyoruz. Eğer bu sonsuz yaşam bir yerde sekteye uğrayacaksa ya da kişi bunu kaybedecekse o zaman ona sonsuz yaşam diyemeyiz. Sonsuz yaşam, kurtuluş Rab'den geldiği için bu sonsuzdur ve imanlı kurtuluşunu yitirmez. Kurtuluş sevincini yitirir ama kurtuluşunu yitirmez. Çünkü bu kurtuluş, bu kurtuluş güvencesi Tanrı'nın ta kendisinden geliyor. Ben şahsen inanlının kurtuluş güvencesine sahip olduğunu hissetmesi gerektiğine her zaman inandım. Ancak kendi kurtuluşumun güvencesine sahip olmam epey zaman aldı. Kurtuluş güvencesine sahip olmayan bir sürü insanımız vardır ne yazık. Neden? Çünkü imanlının imanını pekiştiren bazı etkenler vardır. Bu etkenlerden söz edecek olursam şaşıracaksınız. İmanı pekiştiren nedir? Elem ve acı dostum. Evet, elem ve acı. Ne yazık ki bunlara yaşamda fırsat verilmiyor. Acayip bir şekilde elem ile acı kurtulduğumuzun güvencesini bize sağlar. Bunun da sonuçta ne yarattığını biliyor musunuz? Sevinç. Şu ilk ayet ne kadar anlamlıdır. Yani 1. Petrus 1. bölüm 1. ayet. Evet, şimdi ilk ayeti okuyayım. Şöyle yazar. İsa Mesih'in habercisi Petros'tan her yere, Pontos'a, Galatya'ya, Kapadokya'ya, Asya'ya, Bitinya'ya dağılmış olan seçkin göçmenlere. Mektup, Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ve Bitinya bölgelerine dağılmış olan gariplere ve yabancılara hitaben yazılmıştır. Peki bu sürgündekiler ya da dağılanlar kimlerdi? Herhalde Petros'un dağılanlar diye sözünü ettiği inanlılar, Yahudilikten Mesih inancına gelen kişilerdi. Dağılanlar sözcüğü başka müjde yazarları tarafından da bu anlamda kullanılmaktadır. O zamanın inanlıları aynı zamanda seçilmişler. Seçme nesil, soylu bir kahinlik, kutsal bir ulus ve Tanrı'nın öz halkı olarak da adlandırılıyorlardı. Adlandırılma konusunda müjde yazılarını okursak görüyoruz ki bu mektubun yazarına da İsa Mesih tarafından özel bir ad verilmişti. Evet, Petros adı kaya demektir. İsa ona bu adı ilk verdiğinde İbranice'de Kifas adıyla bilinen Petros hiç de adının anlamını andıran, yani bir kaya gibi kişiliğe sahip değildi. Ama bu mektubu yazdığı dönemde artık bir kaya gibi olmuştur. Kutsal Ruh'un ilk kez imanlılar üzerine döküldüğü Pentekost günü şimdi geride kalmış, türlü denenmelerden geçerek Mesih uğruna nelere katlanması gerektiğini öğrenmiştir. Tutuklanmış, hapse atılmış, tehdit edilmiştir. Üstelik ileride kendisini bir çarmıhın beklediğini de bilmektedir. Bu mektubu kaleme alırken Petros ne dediğini bilen bir adamdır. Değerli kardeşim, inanç konusunda tecrübe sahibi olmadan kafa bilgisiyle övünmek boştur. Ne yazık ki din bilim okullarındaki bazı profesörler bu şekilde böbürlenirler. Bu beni hiç etkilemiyor. Bu gibiler acıyı ve elemi tatmadıklarından çobanlığın, yani Mesih'e ait olanları ruhsal açıdan beslemenin sorunlarını bilmiyorlar. Neden? Çünkü Bu alanda hiçbir tecrübeleri, deneyimleri olmamıştır. Mesih uğruna gerçekten acı çekmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Onları dinledikten sonra Petrus'un ilk mektubuna dönüp yeniden okuma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü ben Petrus'a inanıyorum. Çünkü Petrus ne dediğini bilen bir insandır. Ben Petrus gibi deneyimlerden geçmiş olan bir kişiye kulak vermek istiyorum. İsa Mesih'in habercisi Petrus diye kendisini tanıtan bu adam İsa Mesih'in elçilerinden biriydi. İddia ettiği tek şey budur. Petrus belki de elçiler listesinin başında yerini almasına rağmen diğer elçilerden daha üstün görülmemelidir. Belki Habercilerin İşleri kitabından yapmış olduğum açıklamaları dinleyenleriniz hatırlayacaktır. Pavlos elçilerle görüşmek için Yeruşalim'e gittiği zaman orada Petrus'la, Yakup'la ve Yuhanna ile konuştu. Pavlos bu elçilere ilişkin kilisenin direkleri dedi. Ancak Pavlos müjdeyi bu kişilerden öğrenmemişti. Pavlos müjdeyi doğrudan doğruya İsa Mesih'ten esinleme yoluyla aldı. Petrus bu yüzden hiçbir zaman en büyük elçi olduğunu iddia etmiyor. Sadece elçilerden biriydi, hepsi bu kadar. Değerli dostum, Petrus mektubuna başlarken Pontos, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancılar olarak yaşayan seçilmişlere selam diyor. Petrus'un selam yazdığı kişiler Roma İmparatorluğu içerisine dağılmış bulunan gurbetçilerdi. Bunlar Mesih'e iman etmiş Yahudilerdi. Kendi ülkeleri dışında bulundukları için buralarda yabancılar olarak yaşamaktadırlar. Gerek gördükleri baskı, gerekse başka nedenlerden imparatorluk içerisine dağılmışlardır. Eğer bir haritaya bakarsanız sözü geçen bölgelerin Asya ilinde, yani bugünkü Türkiye'mizde bulunduğunu göreceksiniz. Hatırlarsanız Pavlos ikinci gezisi sırasında Bitinya'ya gitmeye çalışmış ancak Tanrı'nın ruhu buna izin vermemişti. Bence Simon Petrus müjdeyi daha önceden buralarda duyurmuştu. Bu yüzden Kutsal Ruh Pavlos'un müjdenin duyurulmadığı yerlere gitmesini istedi. Pavlos Yahudi olmayan uluslara, Simon Petrus ise Mesih'e dönmüş olan İsraillilere müjdeyi duyuracaktı.